Kuş Diline Öykülen Ayşegül Devecioğlu 5. Kaset 1. Yüz Sayfa 188 Bu yüzden her şeyi zamanın akışına bırakmıştı. Nasıl olsa bir an gelecekti ki Gülay her şeyi anlayacak, öğrenecekti. Gerçekten de tam düşündüğü gibi olmuştu. İlk anda gerçek durumunu anlatırken nefret etmişti kızdan. Niye? İlk kez seviştiklerinde Gülay'a duyduğu bütün isteğe rağmen bu duygu bırakmamıştı peşini. Sonraki günlerde olmuyordu. Onların ilişkisi normal insanlarınki gibi olmuyordu. Bunu örtmek için iltifatları arttırdıkça arttırmıştı. Kelimelere boğmuştu Gülay'ı. Ancak kızı kandıramamıştı. Belki bir süre ama sonra... Bu duyguları evin basılmasından önceki birkaç haftaya kadar sürmüştü. Zaten her şey öyle kısacık bir zamana sığmıştı ki, o günlerde gerçekten mutlu olmuştu. Ölümü unutmuştu. Şehir büyülemişti onları. Vapurlarını denize salmıştı, yollarına ağaçları çıkartmıştı. Kuşlarını, çiçeklerini, kedilerini, köpeklerini, neyi var neyi yok sermişti önlerine. Ama ölümün soluğu bu büyüyü bozuvermişti. Evin basılması, Hasanlar, birden her şey hızlanmıştı. Babasından aldığı parayla biraz riskli de olsa pasaport ve kimlik işini çözmüştü. Evin basılmasından sonra hareketten kimseyle bağlantı kurmamaya karar vermişti. Kimliği ve pasaportu Süleyman sağlamıştı ona. Süleyman daha önce de sahte kimlikleri, pasaportları yapan bir arkadaşlarıydı. 68'de Almanya'daydı. Sahte kimlik yapmayı Bader militanlarından öğrenmişti. Çok iyiydi bu işte. Darbeden bir yıl önce siyasetle ilişkisini koparmıştı. Artık sahte kimlik yapmıyordu. Dışarıya gümüş takı, hediyelik eşya götürüp getiriyordu. Süleyman'ın karısına, Hatice'ye 2 yıl önce tesadüfen rastlamıştı. Eski karısına daha doğrusu. Kalması gerekebilir diye kadının adresini almıştı. Süleyman'a ulaşması böyle mümkün oldu. Allah'tan kadın taşınmamıştı evden. Süleyman'la çoktan boşanmışlardı. Bir Alman kadınla yaşıyordu Süleyman şimdi. Hatice'den 2 çocuğu vardı. Bu yüzden sürekli görüşüyorlardı. Yavuz'u karşısında görünce şaşırmıştı Süleyman. Korkmuştu önce. Uzun uzun dile dökmesi, durumunu anlatması gerekmişti. Kendini tehlikeye atmıştı Yavuz. Bunu biliyordu ama kimlik için çalacağı tek kapı Süleyman'ınkiydi. Bu şansı da kullanamazsa kapana kısılıp kalacaktı. Dayısının yolladığı 5.000 dolar hem yeni bir kimlik hem de pasaport için yetip artmıştı. Bir kere dışarı çıktıktan sonra arkadaşlarına ulaşabilir, hatta Suriye üzerinden dönüp dağdakilere katılabilirdi. Ne olup bittiğini bir öğrense, İbrahim'e ulaşabilse... Son görüşmelerinde Süleyman, Almanya'da işlerini halledene kadar bizde kalırsın demişti. Hasanların evindeki günleri sayılıydı artık. Işık gözlü, mektubunda artık şiir okuyamadığından söz ediyorsun. Diyorsun ki evde ne kadar şiir kitabı varsa elime alıp yere fırlatıyorum. Hatta kendi kendime bunların hepsi yalan diye bağırıyorum, avaz avaz. Böyle diyorsun. Hepimiz gibi zor bir hesaplaşmadan geçiyorsun. Tek başınasın. Böyle de olması lazım. Ben içeride olduğum için değil. Bu tür hesaplaşmaları insan tek başına yapmak zorunda olduğu için. Leyla, şiir insan yaratımları arasında en kusursuz ve en tehlikeli olanıdır. Belki müzik de öyle. Ama şiirde söz var. Söz, insan için en değerli şey. Söz, müziğin el verdiği yanılsamalardan uzak. Müziğe sığınabilirsin ama söz orada söylenmiş olarak durur. Kaçamazsın sözden. Şiir damıtılmış insan yüreği, insan aklı. Şiir damıtılmış insan özü. İnsan olabilmek için tatmamız gereken zehir. Şiirle karşılaşmamız dolaysızdır. Bütün o anlaşılmaz, gizemli bir görünen sözlere rağmen dolaysızdır. Şiirin anlamı sözün kalbinde ve söz bu paha biçilmez yükle gitmesi gereken yere gider. Unutma ışık gözlü, insan inancını nasıl kazandıysa öyle kaybeder. Seni her zamankinden daha çok seviyorum. İbrahim. Kış güneşinin yumuşak pırıltısı eski köprünün payandalarında soluk yansımalar bırakıyordu. Gülay bu tülümsü, solgun ışığın içinden gerçekten rüyaya ya da rüyadan gerçeğe geçermiş gibi süzüldü. Dökülmüş boyanın üzerinde upuzun yollar bıraktığı tahta pervaza yaslanıp yeşilimsi bir tona bürünmüş denizi seyretmeye koyuldu. Birlikte oradan oraya sürüklenen, samana benzer ince uzun saplar vardı denizin üstünde. Köpükler görünmeyen masalara örtülmüş, incecik dantel örtüler gibi beyaz lekeler halinde salınıyordu. Epey açıkta uzunca bir tahta parçası yardım istermişçesine bir görünüp bir kayboldu. Gördüğü şeyin gerçekten tahta olup olmadığını anlamak için bir kez daha dikkatle baktı. Tahta parçasıydı. Bu kadar uzakta olmasına karşın bir bakışla rahatlıkla görmüştü. Bazı şeyleri insan uzakta da olsa, önünde engeller, perdeler, sisler de olsa ilk kez baktığında görüyordu. Dikkatsizce olduğu düşünülen, öylesine yöneltilmiş ilk bakış. Ya da bakışlar arasında zihnin başka ve daha önemli şeylerle dolu olduğu düşünülürken yöneltilen en zayıf ve en gösterişsiz olanı. Baktığımız şeyi daha sonra yeniden incelediğimizde ne kerametse o bakışla gördüğümüzden fazlasını göremiyorduk. Ne kadar uzun, ne kadar derin bakarsak bakalım, nasıl bu kadar keskin olduğunu hiçbir zaman bilemediğimiz o ilk bakışın gördüklerine ulaşılamıyordu. Yavuz'un kendisine olan duygularının ilk baştan beri belirsiz, köksüz, şaşkın olduğunu böyle bir bakışla görmüştü. Şimdi yaşı bile dolmamış bu ilişkinin, bu çok tanıdık ama hala çok yabancı adamla tuhaf beraberliklerinin oluşturduğu tabloya baktığında da ilk bakışta gördüğünden daha fazlası yoktu işte. Bütün bu tabloda en çarpıcı şey bir çocuğun şaşkınlıktan kocaman açılmış gözleriydi. Onu böylesine şaşırtan şey de görünmez bir aktör olarak tablodaydı elbet. Zaman çizilemese de bütün tablolarda olurdu. Çizilen şey, manzara ya da insan bir mevsimde resmedilmiş olurdu. Giysilerden yıllar, çağlar anlaşılırdı. Değilse üsluptan, eğilimlerden. Her şey zamana hizmet ederdi. İnsan icadı olan ya da olmayan her şey. Gazetede okuduğuna göre boyalar analiz ettirilip en eski, en gizemli tabloların bile hangi yıla ait olduğu bulunabiliyordu. Ve sonunda boya da kazınsa resmin yapıldığı bez laboratuvarlarda incelendiğinde. Resme bu kadar sinip, bu kadar belirleyen ama gözlerden bu kadar iyi gizlenen başka bir şey yoktu. Birisi omzuna elini atıp Gülay'ı kendisine doğru çekti. Yavuz'du. Eskisinden farklı bir hali vardı. Rahatlamış gibi sanki. Bir şeylerin sonuna gelmiş gibi. Bütün işleri yolunda giden birinin rahatlığı değildi bu. Kendini rüzgara bırakmış bir yaprağın, suyun akışına kapılmış, şurada yüzüp durana benzeyen bir tahta parçasının, bilinçle, iradeyle hareket etmeyen bir nesnenin rahatlığıydı. Orada yan yana dökülmüş boyadan ince yolların süslediği tahta pervaza dayanmış, denizi seyrederek durdular. Yeniden Yavuz'a baktığında bu kez aynı ifadeyi görmedi. O da güneş gibi batmaya başlamıştı sanki. Yüzü kararıvermişti. Gülay bu değişikliğin ne anlama geldiğini düşünmeden, çok geç olmadan bir yere gidip oturalım dedi Yavuz. Hava daha kararmadığı halde sokak lambaları onlar fark etmeden yanmıştı. Köprünün gölgesi bu kez insanların habire kesip geçtiği düzensiz çizgiler halinde yola düşüyordu. Demirden eski bir makineye benzeyen ama ne olduğu belirsiz büyükçe bir kütlenin köprünün dayanakları ile birleşip canavarımsı bir şekil oluşturduğu yerde gölgelerini izleyerek durdular. Orada konuşmadan epey oyalandılar. Sessizliği bozan Yavuz oldu. Sana bir şey soracağım. Sor. Ne soracağını merak etmiyordu pek. Bildiğinden değil, onları ilişkilerini ilgilendiren bir soru olmadığını biliyordu ama... Yavuz'un soruş tarzından belliydi bu. Sence kaybolan bir şeyin gölgesi olur mu? Anlamadım ki. Bunun gibi. Çekilip demirden biçimsiz kütlenin arkasına çömeldi. Olmaz dedi Gülay. Bak olmuyor. Biz kaybolan şeyin gölgesiyiz işte. Bu sözlerin yarattığı derin hüzün ikisinin de yüzlerini sarartıverdi. Gülay'ın yüreği korkuyla sıkıştı, can acısıyla donup kaldı. Yavuz yanına gelince onun hareket ederken şekil değiştiren gölgesine baktı. Bir masal biliyorum. Gölgesini inkar eden bir adamla ilgili. Önce gölgesinden medet uman, ona görevler veren, onun sayesinde görkem kazanan, başarılara ulaşan ve sonra da gölgesini yok sayan. Ama bu masal değil, dedi dalgınca Yavuz. Bir arkadaşa rastladım. Epi oluyor, Sadun, çocuğun adı. Biz hiç adam öldürmedik, dedi bana. Bizimkiler savunmayı bunun üzerine kuracaklar falan. Gülay Yavuz'a baka kaldı. Yavuz'un ruh halindeki değişiklikleri anladan bir haritayı incelermiş gibi zamanı çabucak taradı ve o anı tam tamına bulup parmağını üstüne koydu. Hiçbir şey söylemedi Yavuz'a. Susup yan yana duran gölgelerine bakarak onun konuşmasını bekledi. Biraz sonra yakınlardaki küçük bir meyhaneye girip oturmuşlardı. Rakı içelim, dedi Yavuz. Ne kadar meze varsa hovardaca istediler. Halbuki fazla para harcamamaya dikkat ederlerdi hep. Birer yudum alana kadar hiç konuşmadılar. Sonra Yavuz, sen neden habire masallardan söz ediyorsun Gülay, diye sordu damdan düşercesine. İlk defa sohbet ediyorlardı. Yavuz'un ona bir arkadaşı gibi hitap etmesi, ismini böyle söylemesi o kadar tuhaf gelmişti ki bir an susup kaldı Gülay. Aralarında böyle konuşmalar geçmemişti daha önce. Sorular, cevaplar olmamıştı. Neyin işareti olabilirdi ki bu? Uğursuz sezgiler içinde tıkanır gibi cevap verdi. Ne bileyim. Sonra bu ilk sohbetin tadını kaçırmamak için kendini zorlayıp sesini düzelterek sözlerini sürdürdü. Eskiden, yani Eylül'den önce yaşadığımız şey de bir tür masal değil miydi? Niye masal? Ezilenlerin mücadelesi masal mı? Ne masal ne de hayal, dedi Yavuz. Sergilediği bütün o tuhaf sükunet içinde hafifçe öfkelenmişti. Ama doğru, haklısın. Biz masal gibi yaşadık. Mutlu son bugün yarın gelecekti. Doğru ve iyi olan bizdik. Bu yüzden kazanacaktık. Masallarda da böyle olur değil mi? Ama böyle olmadı. Herkesin kendi ömürleri içinde devrimi beklemesi. Evet, haklısın. Hayır, bunun için değil, dedi Gülay. Belki de ilk kez ne kadar dilsiz de olsa Yavuz'a papuç bırakmak istemiyordu. Kararlı bir sesle konuştu. Masallardan hoşlanırım. Çünkü masallar mucizeyi ve inancı anlatır. Mucize ve inanç. Rakısından bir yudum aldı Yavuz. Boğazındaki sıvının boğuklaştırdığı bir sesle konuşuyordu şimdi. Şu anda ikisinden de söz edemiyoruz değil mi? Bak güzel kızım, bak benim masallardan medet uman Gülay'ım. İnsanın mücadele etmek için kendini gerçek bir dünya içinde tanımlıyor olması gerek. Sen burada, bize ait, geçmişte yaşananlara ait bir gerçeklik görüyor musun? Gülay'ın konuşmasına fırsat bırakmadan rakısını bitirip ayağa kalktı. Gülay'a doğru eğilip bir sır verircesine fısıldadı. Hayır, yok. Sonra oyuna son vermiş gibi sesini düzelterek devam etti. Hadi gidelim, benim daha fazla gecikmemem lazım. Sonra sorun olur. Gülay, Yavuz'un bu uçarı, yarı deli hallerine ne anlam vereceğini pek bilemiyordu. Ama onun neşesine katıldı. Yavuz'un hemen gitmesini istemiyordu. Bize gel istersen, Bodrum'da kalırsın. Yok, gelmeyeyim. Haber veremem, kaldığım evdekiler merak eder. Bunun üzerine Gülay, o zaman biraz daha oturalım diye ısrar etti. Yarım saat sonra kalkarız diye ekledi. Bu da ilk kez oluyordu. Nerede oturacaklar, ne zaman kalkacaklar, Gülay hiçbir talepte bulunmazdı böyle konularda. Tamam, dedi Yavuz masaya oturunca Gülay'ın elini tutarak. Seni hiç bırakmayacağım. Sen beni bırakacak mısın? Hayır, dedi fazla düşünmeden Gülay. Bırakmayacağım. Korkuyorum, dedi Yavuz acele acele. Sanki şimdi söylemese hiçbir zaman söylemeyecekmiş ama söylemesi de mutlaka gerekiyormuş gibi. Yakalanmaktan, işkence görmekten, işkencede konuşmaktan korkuyorum. En çok da ölememekten korkuyorum. O neşeli, güleç, uçarı haliyle uyuşmayan bu acı sözlerin yarattığı zehirli atmosferde soluk almadan beklediler. Duyduğu şeyin verdiği derin hüzne rağmen Gülay'ın kalbi bütün sırları çözmüş gibi rahatladı. Yavuz, diye biraz tereddütle söze başladı. Bak istersen ayrılalım. Ben de sana yük olmayayım. Senin durumun düzeldikten sonra yeniden görüşürüz. Yavuz buna şiddetle itiraz etti. Birlikte yurt dışına gidebilirlerdi. Kendisini tam şu dönemde bırakması doğru muydu? Yoksa başka biri mi vardı? Hani o Tatar kılıklı amca oğlu mu, dayı oğlu mu ne? Ziya mıydı ne? Lokantadan kalkarken onunla görüşme, görüşmeni istemiyorum diye sıkı sıkı temhitte bulundu Gülay'a. Oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi küskündü. Bir hafta sonra Beşiktaş'taki parkta görüşmek üzere randevu verdi. Otobüs durağında alelacele vedalaşıp ayrıldılar. İbrahim arkadaşım, bana bak sevgili kardeşim. Sana dediğimi yap. Kes şu Hüseyin'le ilişkiyi. Bizim koğuştakilere de kötü örnek oluyorsun. Mektubunda demişsin ki bunlar harekete çok emeği geçmiş insanlar. Onları böyle iterek daha kötü duruma düşürmeye mi çalışıyorsunuz? İtirafçı mı olsunlar? Olsunlar oğlum, olsunlar. Kendileri bilirler. Biz şimdi Hüseyin Efendi itirafçı olmayacak diye ters taklama atalım. Demişsin ki bu tür ceza yöntemleri, tecrit, caydırma bizim kullanacağımız yöntemler olmamalı. O zaman burjuvaziden farkımız ne? Bunda bilinmeyecek bir şey yok. Bu sorunun cevabını hemen vereyim sana. Sen hangi koşullarda yaşadığımızı sanıyorsun arkadaşım? Junta koşullarında bu tür hainlerin bize cezaevinde verebilecekleri zararı bir düşün bakalım. Neyse, bunları daha sonra da konuşuruz. Kulağıma bir şeyler geldi. Dilim de varmıyor ya. Doğru mu değil mi bir sorayım dedim. Bak İbrahim, tersindir, delisindir falan ama yiğit arkadaşsındır. Hepimiz severiz seni. Boşanıyorsun demek Leyla'dan ha. Hey gidi koca İbrahim hey. Ulan senin gibi adama yapılır mı bu be? Bizim evliliklerimiz bir ömür için değil mi? Böyle ihanet var mı bizim kitabımızda? Halbuki işkencede direndiğini, hiçbir şey kabul etmediğini duyunca helal olsun kıza demiştim. Demek ki devrim için değil, kendi paçasını kurtarmak için direnmiş. Ama sana söyleyeyim, ben ta Ankara'da vermiştim o kızın notunu. O giyinişi, bilmişliği filan, o zaman da gözüm tutmamıştı zilliyi. Yeni ay evlerden yükselen kömür dumanlarının koyulttuğu siyah lacivert kış gecesinin göğsünü yırtan beyaz bir hançer gibiydi. Gecekonduların duvarında asılı şahmeranların yakut kırmızısı ve mor işlemeli göğüslerini siper ettiği ihanetleri hatırlatan ışıktan bir hançer. Akşamüstü yağmaya başlayan kar, tek katlı evleri, cılız ağaçları, yola ters döndürülmüş birkaç seyyar tezgahı örtmüş, derme çatma mahalle bu örtünün altında masalsı bir görünüme bürünmüştü. Hasanlar'da son günleriydi artık. Eve dönerken 2 kilo baklava almıştı. Gülay'la da birkaç gün sonra randevusu vardı. O gün ayrılırlarken saçma sapan bir sürü şey söylemişti kıza. Randevuya gidip gitmeyeceğini bilmiyordu. Gülay'ı bir daha görmese, yüzüne karşı yalanlar söylemek zorunda kalmasa daha iyi olurdu. Sonra arardı nasıl olsa. Hasanlar'a geldiğini, kapının önünden neredeyse geçip gidecekken fark etti. Zili çaldı. Kapıyı Elif açmıştı. Kaşığı attığı o geceden beri yaptığı gibi yüzüne değil önüne bakıp gülümseyerek elindeki paketi aldı. Mutfaktan Sultan Ana hoş geldin oğlum diye seslendi. Yuva gibi sıcacıktı sesi. Ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp Elif'in hemen girişte yere yaydığı gazetenin üstüne koydu. Hasan'la Ali'nin televizyon seyrettikleri küçük odaya girdi. Oda sigara ve tüten soba dumanından hafif bir sisle kaplıydı. Geç geleceğini söylediği için yemeklerini yemişlerdi. Hasan dikkatini televizyona vermişti. Yavuz da bir kenara ilişti. Sultan Ana çayla birlikte baklavaları da divanın üstüne bırakırken sohbet açmak için odadaki hava Elif'e zararlı değil mi diye sordu. Haklısın dedi Hasan. Eşeklik bizimki. Bak sen de bana uy. Kışın sigara içmeyelim bu odada. Kışın da orada kalacakmış gibi konuşuyordu. İçi rahatlasın diye. Ne iyi adamdı şu Hasan. Duyduğu sevgiden içi kabarmıştı. Gözlerinin yaşarmasını engelleyemeden olur dedi. Bir an gideceğini söylemek aklından geçti, sonra vazgeçti. Hasan pür dikkat haberleri izliyordu. O tarafa bakmıyordu bile. Belki gözyaşlarını gördüğünü Yavuz hissetmesin diye, Ali şu Kenan Bey amma da korkak herif ha dedi tam o sırada. Bugün matbaaya 2 kişi geldi. Kenan Bey'le konuştular. Bir broşür bastırmak istiyorlarmış göğe. Ama Kenan Bey'in de gözü tutmamış. Siviller olabilir diye tedirgin olmuş. Polisten korkacak bir şeyi de yok ya. Matbaayı gezdiler, makinelere filan baktılar. Böyle konuşmasına rağmen kendisinin de tedirgin olduğu belliydi. Yavuz'un tepkisini ölçmek istercesine göz ucuyla bakıyordu. Televizyonun sesinden başka bir şey duyulmuyordu şimdi. Haber spikeri, gözlüklü, siyah saçlı adam, terör zanlısı yakını olanlara güvenlik belgesi verilmeyecek, dedi sakince. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıydı bu. Evin camlarını titreten bir rüzgar esip geçti. Camdan yarı loş odaya yansıyan ışık, fırtınanın sallayıp durduğu bir fenerinki gibi azalıp çoğaldı. Hasan, Ali'nin söylediklerini duyduysa bile tepki vermemişti. Zaten haber dinlerken top patlasa duymazdı. Yavuz, cevap vermeden çayını içip yattığı odaya gitti. Çantasındaki eşyaları düzgünce Hasan'ın eşyalarının arasına yerleştirdi. Çantayı katlayıp yorgan yığınlarının arkasına koymadan önce içinde kendisine ait bir şey kalıp kalmadığını iyice kontrol etti. Yattığı yer yatağını zaten gece serip sabah kaldırıyorlardı. Silahını sakladığı yerden çıkarıp beline taktı. Oturdukları odaya döndü. Sultan Ana'nın yeniden doldurduğu çayı içti. Haberler bitmiş, bir film başlamıştı. Hasan televizyonun sesini kısıp sobaya kömür atmak için divandan indi. Yavuz, Elif'in odadan çıkmasını bekleyip sakin bir sesle "Ben gidiyorum," dedi. "Baklavaları yiyelim de öyle konuşalım," diye beklemiştim. Çantamı boşalttım. Ne olur ne olmaz. Yanıma almıyorum. Hakkınızı helal edin. Sonra sultana bakarak yavaşça ekledi. "Elif'e sigara almaya çıktığımı söyleyin. Sonra anlatırsınız." Hasan'la Sultan şaşkındılar. "Olmaz, nereye gideceksin, nerede kalacaksın?" diyordu endişeyle Sultan. "Merak etmeyin, daha güvenli bir yerde kalacağım," diye sakinleştirdi onu. Biraz tereddüt ettikten sonra sigarasından bir nefes alıp, "Matbaaya benim için gelmiş olabilirler," dedi. "Abi, bir şey soracağım." Hasan'a dönmüştü. "Hüseyin'i tanıyor musunuz?" Hasan şaşkınlığını henüz üstünden atamamıştı. Cevap vermedi. Buna karşılık Sultan, "Hüseyin hani kısa boylu sarışın olan mı?" diye sordu. "Evet, burayı biliyor mu?" "Burayı bilmez ama Şakir'in evini bilir," dedi Sultan, kadınlara has bir uyanıklıkla. "Bakın, Hüseyin yakalanmış ve konuşmuş olabilir. Kesin değil ama galiba yakalandı." İbrahim'in yakalandığını söylememişti. Kim bilir ne kadar üzülürlerdi. Hem doğru olup olmadığı bile belli değildi. Şakirlerden sizi bulabilirler. Birden aklına bir şey gelmiş gibi durdu. Peki Şakir'i alsalar, karısı size haber ulaştırmaz mı? Şakir'in kimsesi yok. Karısı geçen sene öldü. Yalnız yaşıyor. Buraya da hiç getirmedik onu. İbrahim bu evi bilmesin dediydi. Elif'i birkaç günlüğüne gönderebileceğim bir yer var mı Hasan abi? Buraya gelirler çünkü. Belli ki operasyon başladı. Matbaayı kolaçan ettiklerine göre. Konu komşunun gördüğü kişi, köyden akrabamızdı, gitti dersiniz. Sizi biraz sıkıştırırlar herhalde, beni merak etmeyin. Acele acele konuşuyordu. Hepsi anlamışlardı, çabucak sarılıp öpüştüler. Elif geldiğinde, "Ben bir sigara alıp geleyim," deyip odadan çıktı. Ayakkabısını giydi. Elif, "Ali alsın abi," diye itiraz etti. "Yok, biraz da hava alayım. İlk karı kaçırmayayım. Karı çok severim ben," diye cevapladı gülümseyerek. Elif'in kaşığı atmasından sonra aralarında bu olayı anımsatan hiçbir şey geçmemişti. Utanmıştı galiba Elif. Ya da kendisine söylemese de Hasan fena yüklenmişti kıza. Sonra "Gel kız, içimden geldi," diye sarılıp kucakladı onu. "Baklava yedin mi baklava? Sana aldım o baklavaları." Elif kızarmıştı. Adeti olduğu gibi başını önüne eğip güldü. Elif'le sarılmalarını gören sultanın gözleri yaşarmış, kimse fark etmesin diye içeri kaçmıştı. Yavuz oyalanmadan, "Hadi Allah'a ısmarladık, yarım saat sonra dönerim," deyip kendini dışarı attı. Ne çok seviyordu bu insanları, Hasan'ı, Sultan'ı, Ali'yi, Elif'i. Dışarısı buz gibiydi, sokak çok karanlıktı. Mahallenin girişine doğru yürüdü. Bir tekinin bile doğru düzgün tabelası olmayan, irili ufaklı dükkanların yan yana dizildiği uyduruk caddeye çıktı. Burada bile ışıklandırma fazla değildi. Hüseyin konuşmuş olmalıydı. Polis ev basıldığından beri peşindeydi. İşçi ilişkilerinden önce Ali'ye, sonra da Hasan'a ulaşmışlardı. Şakir'i almış olabilirlerdi. Şakir onu çok iyi tanırdı. Fabrikadaki sendika temsilcisini öldüren faşisti Şakir göstermişti ona. Şakir'i gözaltına aldılarsa Hasan'a haber ulaştırmaması doğaldı. Ama artık bunları düşünmenin bir anlamı yoktu. Kendisini arıyorlarsa Hasan'ı en fazla birkaç gün tutar bırakırlardı. Şakir ne söyleyebilirdi ki Hasan hakkında? Hüseyin de fazla bir şey bilmezdi. Ama Şakir kendisi hakkında bir sürü şey söyleyebilirdi. O faşisti niçin gösterdiğini söyleyebilirdi. Kendisini daha önce İbrahim'le birlikte matbaada gördüğünü söyleyebilirdi. Şakir'in bunca zaman sonra sorguya alınmasının tek nedeni Hüseyin ya da İbrahim'in konuşması olabilirdi. İbrahim konuşmuş olamazdı. Konuşmuş olsa şimdiye kadar Hasan'ın evini çoktan basmış olurlardı. İbrahim konuşsa Hasan'la Sultan yıkılırlardı. Birden yakalanma ve ölüm tehlikesini unutup İbrahim konuşursa Hasan'ın Sultan'ın karşısında ne duruma düşeceklerini hayal ederek utançla kızardı. İbrahim konuşmasın da kendi yakalansın, asılsın, hatta kendisi konuşsun daha iyiydi hareket için. Bu düşünceden kurtulmak için karanlıkta hızlı hızlı yürüyerek mahallenin bulvarla kesiştiği yere doğru yaklaştı. Kavşağı aydınlatan upuzun kocaman sokak lambası, donuk sarımsı ışığını dev bir sorgu lambası gibi dere yatağına düzensizce yayılmış gecekonduların üstüne düşürmüştü. Karın mahallenin üstüne şeffaf bir örtü gibi yaydığı sessizliği uzaktan uzağa duyulan köpek havlamaları bozuyordu. Mahalleyi bulvara bağlayan kavşağı polis arabalarının kestiğini gördü. Demek operasyon başlamıştı. Kendisini aradıklarından şüphesi yoktu. Tam zamanında çıkmıştı Hasanlardan. Geri dönüp kağıthaneden kaçmayı düşündü. Ancak polis arabalarından çıkan birkaç polis bulunduğu yere doğru gelmeye başlamıştı. Geriye doğru birkaç adım attı. Küçük kırtasiye dükkanının hemen yanındaki boşluğa girdi. Karanlık girintiye adım atar atmaz buranın bir çıkmaz olduğunu gördü. Teneke bidonlar, bir eski şilte, gazete yığınları vardı yerde. Çıksa polisler onu görebilirlerdi. Buraya saklandığını görüp görmediklerinden de emin değildi. En köşeye gidip sindi. Yerde duran boş ilaç kutuları, henüz İstanbul'a gelmeden arkadaşlarının evinde kalsiyum sandoz kutularının içine yaptıkları minyatür patlayıcıları hatırlatmıştı. Malzemeleri gazete kağıdının üzerine yayıp azar azar evden getirdikleri ilaç kutularının içine dolduruyor, sonra balkondan evin bahçesine atıp patlayıp patlamadığını anlamaya çalışıyorlardı. Formülü tutturamamışlardı bir türlü. Derken kapı çalınmış, bahçe katında oturan Gülnaz Ana elinde 3 kutu kalsiyum sandozla görünmüştü. "Bunlar sizden mi düşüyor evladım?" diye. Kapı çalınınca ötleri patlamıştı ama kadın gidince gülmekten yerlere yatmışlardı. İbrahim, Hüseyin, Necmi, bir zamanlar okullarda, mitinglerde, mahallelerde gördüğü yüzlerce genç, çoğu ya ölmüş ya hapisteydi şimdi. Kendilerinden geleceğe ne kalacaktı? Onları kim hatırlayacaktı? Ancak bir hayal kadar tanıdık olan geçmiş günlerin imgesi, pis kokulu girintiye düşen kar taneleri gibi çabucak eriyip kayboluyor şimdi. Geriye ne kalmıştı, ne kalacaktı? Naif, masalsı anlatılar mı? Etleriyle, kanlarıyla yaşadıkları gerçek masala mı dönüşecekti? Gülay'ın söylediği gibi inanç ve mucize. Evet, belki de her şey böyle başlayacaktı. Bin yıllardır olduğu gibi, efsaneler zamanın başsız, sonsuz karanlığından yalın ayak çıkıp gelmiş insana neyi hatırlatmışlarsa, yine öyle olacaktı. Masallar inanmayı unutmuş olan insanlara inancı ve mucizeyi hatırlatacaktı. Mucize, kendini ve dünyayı yeniden yaratmak için yola çıkan insan, tanrılara kin duyan Prometheus. Çok hırpalanmış bir örnek, evet, ama neden olmasın? Ne var ki, şimdi ne yapsalar, ne etseler boşunaydı. Bedrettin'in dediği gibi, madem ki mağlubuz, netsek, neylesek zahit. Yenilmişlerdi. Cuntacılar 4-5 yıl içinde onları terörist sözcüğünün kanlı imgesine hapsetmeyi başarmıştı. Bedrettin'in ak libaslı, çıplak ayaklı müritleri gibi binlerceyken yok olup gitmişlerdi işte. Ama gün gelecek, halkın belleği beklenmedik bir biçimde uyanacak ve unutulanlar hatırlanacaktı. İnsanların bu uzun uykudan uyanması için bırakmaları gereken miras neydi? Hangi sihirli sözcük, hangi gizemli anahtar? Ne olmalıydı ki günün birinde küflenmiş sandık kapaklarının, yıllanmış perdelerin, tozlanmış resim çerçevelerinin ardından cap canlı ve pürüzsüz çıkıp kendini herkese göstersin. Şimdi ona öyle geliyordu ki bu ancak ölüm olabilirdi. Şiirsel bir ölüm. Gençlerin kahramanca ölümü. Sonra o karanlık, daracık, pis kokulu kuytuda bu kez isyanla, öfkeyle sordu kendisine. Toplumsal belleğin uyanmasını sağlayacak, uyuyan canavarın önüne atılacak kemik bu mu? Onlardan geriye sadece bu mu kalacaktı? Hain pusularda, kan uykularda vurulduk ey halkım, unutma bizi. Tanrı'nın kuzusu ya da kuzuları, çarmıha gerilmiş İsa'lar. Yoksa İbrahim'in 4-5 sene önce söylediği gibi yaşam yerine ölüme mi inanmışlardı? Şarkılarda, türkülerde, sloganlarda hep ölüm. Kendileri için biçtikleri pay, düşündükleri gelecek. Diyorlardı ki eğer bu bir devrimse ya kazanılacak ya ölünecektir. Biliniyordu bu. Öleceklerdi. Diyorlardı ki savaşmaktan başka yol yok. Bu mücadeleye onca arkadaşımızı feda ettik. Ölmek çok uzakken, çok yakın ve çok kolayken, ölüm her gece gördükleri bir rüyayken böyle söylüyorlardı. Kurtuluşa kadar savaş, zafer ya da ölüm. Ölüm giderek o kadar doğal bir şey olmuştu ki, o kadar çok arkadaşları öldürülmüştü ki. Kar yeniden başlayınca bir kar tanesi hemen yanı başına düştü. Karın yağması ne güzeldi. Çiçeğin açması gibi, sabah olması, akşam olması, baharın gelmesi gibi. Güzel, apansız, gösterişsiz, sade. Hayatın kaybedebileceği ortaya çıkınca en olağanüstü ya da en zengin, gösterişli yanları değil, en basit, sade yanları özlem yaratıyordu. Kimsenin aklına para, köşkler, villalar, arabalar, yatlar gelmiyordu. Rüzgar geliyordu mesela. Bir çiçeğin hiç beklenmedik bir yerde bitivermesi. Bir serçenin zıplaya zıplaya oradan oraya konması. Sonra 100, belki 1000 yıldır kullanılan nesneler, tuhaf, alışılmadık ve olağanüstü gelmeye başlıyordu. Mesela çatal. Çatalı günlerdir çok ilginç bir aletmiş gibi inceleyip durmuştu. Hatta Hasan bir kez bu halde görmüş, garip garip bakmıştı ona. Öylesine kanıksamış oldukları o basit hatta çirkin alet. Gerçekten olağanüstüydü halbuki. 3 ince diş ve uzun bir sap. İnsanın minicik bir mucizesi. Rahatlamıştı. Şimdi o karanlık ve benzersiz güdüyle biliyordu ki bugün birkaç dakika, birkaç saniye, birkaç saat içinde ama mutlaka bugün ölecek. Bunu nasıl anlamıştı? İşte onu pek bilemiyordu. Bilince hem berraktı hem de hayaldeymişçesine bulanık. Sanki canlıların topraklarından çıkmış, başka bir dünyada adım atmaya başlamıştı. Ölüm fikri şimdi hiç korkutmuyordu onu. Hatta kolay bile gelmeye başlamıştı. Uzun bir yorgunluğun sona ermesi gibi. Ölümü düşünmek, ölümden zordur diyenler haklıydı. Tabii ya. İşte bu rahatlama duygusundan biliyordu öleceğini. Aslında ruh halindeki bütün o gelgitlere rağmen birkaç haftadır farkındaydı bunun. Dışarı gideceğine iştahlıkla inanamamıştı bir türlü. Pasaportu, vizeyi laf olsun diye yaptırmıştı işte. Sanki kendi değildi, içinde saklı başka birisi, soğuk, sakin bu işleri halletmişti. Halbuki o biliyordu. Ölüm aldığını geri verir miydi bir daha? Defterine yazdığını siler mi? Boşuna ölmeyecekti. Bütün dünyada ölen devrimciler, hepsi devrim uğruna, halkın kurtuluşu için can vermemişler miydi? Denizler, mahirler, Çe, aslanım Çe. Ne çok insan, ne kıymetli insanlar, özgürlük, eşitlik, kardeşlik uğruna ölüme gitmişti. Demek ki insan en değerli şeyini, hayatını, insanca yaşamak, insanca bir yaşam yaratmak için feda edebiliyordu. Yüzyıllar boyunca aynı şey olmuştu. Hayatta kalma içgüdüsüne, o hayvani itkiye karşı koyarak olmuştu hem de. İnançtan, özgürlük tutkusundan, onurdan arınmış insan hayatının bir önemi var mıydı? Boş bir kabuktan öte neydi? İnsanlığın yüzyıllardır peşinde koştuğu özgürlük ve eşitlik hayali, insana yakışır bir dünya yaratma isteği, uğruna ölümü göze alacak kadar değerli değil miydi? Bu düşünceyle bütün vücudu ısınıverdi. Birden kaplanıp canlanmıştı. Bitkinlik filan duymuyordu artık. İbrahim şimdi görseydi onu, bir köşede gizlenmiş olsaydı da görseydi, boyun eğmediğini, son ana kadar direndiğini. Ani bir kararla, sanki orada daha fazla beklemesinin bir anlamı yokmuş, gideceği yere bir an önce gitmeliymiş gibi pis kokulu girintiden dışarı çıktı. Polisler onu fark etmişlerdi. Şimdi üstüne doğru geliyorlardı. Bir an durdu. Sonra slogan atarak polislere doğru ateş etmeye başladı. Kahrolsun faşizm diye bağırıyordu. Ses 2-3 katlı bakımsız apartmanların, gecekondudan bozma evlerin, derme çatma dükkanların yan yana çizildiği caddede yankılandı. Kar yeniden, bu kez daha kuvvetli büyük parçalar halinde yağmaya başlamıştı. Birkaç kez daha bağırdı. Şimdi sesi başka bir dünyadan geliyormuş gibi basık ve yankısızdı. Polisler yaylım ateşi açtıklarında hemen vuruldu. üstündeki ince siyah palto düşerken açılıp çamurlanan yola bir matem örtüsü gibi serildi. Tabancası elinden fırlayıp kaldırımın kenarına düştü. Duyulmayacak kadar hafif bir ses çıkmasına şaşırdı Yavuz. Yattığı yerde güçlükle gözlerini açtı. Karanlıktı. Kar tanelerinden biri yüzüne değdi. Yumuşacıktı. Hayatın veda öpücüğü müydü bu? Polisler yaklaşmaya çekinerek belli bir mesafede bekliyorlardı. Son bir gayretle yeniden kalkmaya çalışınca içlerinden biri elinde silah olmadığını bile bile ateş etti. Bu kez yüzüstü kapaklandı. Karla karışmış çamur ağzının içine girmişti. Doğrulup ağzını silmek istedi ama beceremedi. Elleriyle yerden destek alarak başını kaldırmaya çalıştı. Denizler gibi, mahirler gibi ölmeliydi. Bir devrimciye yakışır şekilde. İbrahim. Yeniden slogan atmaya çalışırken soluğu kesildi. Başı bir yastığa koyuyormuş gibi yavaşça toprağa düştü. Caddedeki evlerin pencerelerine insanlar doluşmuştu. Birkaç alçak daireden televizyon sesleri yansıyordu. Bir süre sonra pencereler kapandı. Birçok evin ışığı söndü. Şimdi yalnızca televizyonlar açıktı. Ekranlardan yansıyan ışık çatılarını kar tutmuş evlerin camında doğa dışı bir yaratığın sırıtışı gibi görünüp kayboluyordu. Polis delik deşik olmuş cesedi götürürken gece mesaisinden dönen birkaç işçi kimlik göstererek polis barikatını geçtiler. Ellerini ceplerine sokmuş yakalarını kaldırmışlardı. Üşümüşlerdi. Evlerine gitmek için acele ediyorlardı. İçlerinden biri esmer, kısa boylu, kavrukça bir adam, "Ne oldu amirim?" diye sordu polislere. "Çatışma oldu, bir terörist öldü," dedi polis soğukça. "Bitmedi mi bu iş daha ya?" dedi adam. Polis cevap vermeyince kardan korunmak için başını ceketinin içine doğru çekip omuzlarını kısarak mahalleye doğru hızlı hızlı yürüdü. Sevgili Leyla, beni en çok sarsan haberlerden biri de Yavuz'un ölümü oldu. Ne çok severdim o çocuğu. Bir yıl önce haber yollamama rağmen neden hala şehirde olduğunu anlayamadım bir türlü. Daha işi konusunda tartışmalar başlayınca ona yurt dışına çıkması için haber yollamıştım. Teşkilattaki dağınıklık, saçma sapan anlaşmazlıklar Yavuz'u kaybetmemize neden oldu. Bağlantıların bu denli kesilmesi başka nasıl mümkün olabilir? Gittiği evi tahmin edebiliyorum. Herhalde yakalandığımız haberi de ona ulaşmadı. Avukatlardan öğrendiğime göre hala benim verdiğim kimliği kullanıyormuş. Biliyor musun Leyla, belki bana inanmayacaksın ama Yavuz'un bana seslendiğini duydum. Duydum Leyla, İbrahim dediğini duydum o çocuğun. Yavuz öyle her zorluğa papuç bırakacak çocuk değildi. Bu zamana kadar kaçmayıp bizden haber beklemiş, baksana. Ama böyle öldüğüne göre bir şey ona direnmenin anlamsız olduğunu hissettirmiş olmalı. Bu teneffüs ettiğimiz havadan damarlarımıza azar azar sızan zehir, her şeyin nafile olduğuna dair o ölümcül duygu. Sessizliğin farkında mısın Leyla? Yavuz da duymuş olmalı bu sessizliği. Bu taş duvarların arkasında bile öylesine apaçık ki. Bu sessizlik kulakla değil yürekle duyuluyor. İnsanların içi sustu, ışık gözlü. Dünya gözlerimin önünde yaşlandı. Yavuz'u öldüren bu işte ve biz bu korkunç sessizliğin şifresini canavarlara kendi etimizi yedirerek çözmek zorundayız. Bu şifre biz henüz göremesek de sanıyorum çoktandır gözlerimizin önündeydi. Bu arada dayı nereden uydurduysa bizim boşanacağımızı duymuş. Verip veriştirdi. Ben gereken cevabı verdim. Boşanırsak da bu ikimizden başka hiç kimseyi ilgilendirmez. Eğer sana herhangi bir terbiyesizlikte bulunan olursa haberim olsun. Neyse boş ver bunları. Şiir okumaya başlamana sevindim. Nazım'ın şu dizesinin yerini ne tutabilir sence Leyla? Hangi sözcükler insana bu denli umut aşılayabilir? Hiçbir ağaç bu kadar harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Keşke bunu kulağına fısıldayabilmek için Yavuz'un yanında olabilseydim. Beşinci bölüm. Gülay Taksim'den otobüsten inip Beyoğlu'na doğru yürürken alanı bir an önce geçmek için adımlarını hızlandırdı. Taksim'e yıllardır gelmemişti. Yabancı bir ülkede gibi hissediyordu kendisini. Sanki uzak bir ülkeye, sonu belirsiz, hüzünlü bir seyahate çıkmış gibi. Yavuz'la birlikteyken Taksim'den uzak durmuşlardı. Ayak basılmaması gereken yasak kaldırımlar. Düşmandı bu semt. Gerçi darbeden önce Gülay birçok defa postanenin önünde randevulara gelmişti. Şimdi onu sarıp sarmalayan karanlık duygular yine peşini bırakmamıştı. Yıllar önce annesi ve iki küçük çocukla birbirini ezen kalabalığın içinden kaçmaya çalıştıkları o gün belleğinde yer etmişti. Çığlıklar, bağırmalar, ağlamalar, koşuşmalar, insanların yüzündeki dehşet hiç çıkmamıştı aklından. Bunca zaman sonra bile korkunç ölümlerin yeni binalar, yollar, gösterişli mağazalara rağmen her nasılsa silinmeyen anısı her an bir yol bulup ortaya fırlayacakmış gibi tetikteydi. Taksim'in imgesi Gülay için yıllar önce bir daha onarılamayacak kadar bozulup çirkinleşmişti. Hızlı hızlı yürürken kalbi çarpıyor, biraz sonra karşılaşacağı şeyin heyecanıyla titriyordu. 2 yıl boyunca Yavuz'dan haber çıkmasını beklemişti. Duraktaki o üstün körü vedalaşmadan bu yana tam 2 yıl geçmişti. Her telefonu odur diye açmıştı. Rastladığı her insanda onun bakışlarını aramıştı. Halbuki demek her şey kaybolsa da ümit kaybolmuyordu. Kuytulara gizlenip yaşıyordu. Kendini kimselere göstermeden bir böcek gibi yaşıyordu. İçini çekip kağıda yazdığı sokak ismine bir kez daha baktı. İsim tutmuyordu. Ancak kafasını kaldırınca aradığı yerin tabelasını gördü. Floresanlarla aydınlanmış, çirkin, çok geniş bir kafeteryadaydı. Her yer çiçek doluydu. Bu ışıkta çiçek yaşıyordu demek. Gün ışığı görmüyordu ki burası. Türlü renklere yaprakları olan onlarca bitki masaların üstünde, yerlerde, kenardaki uzun mermer setin üstüne serpiştirilmişlerdi. Birkaç adım atınca açık yeşil yapraklı minicik ağacın altına konmuş masada oturan bir kadın gördü. Masayı yanlamasına almış, bacaklarını önüne çektiği sandalyelerden birine dayamıştı. Gülay'ı görünce sandalyeyi gürültüyle çekip ayağa kalktı, elini uzattı. Gülay'ın tereddütler içindeki elini yakalayıp sıktı. Daha oturmadan ne içersin diye sordu. Telefondaki sesi anımsamıştı Gülay. Şaşkınlıktan henüz kurtulmamışken kadının ısrarı üzerine çay istedi. Kadın, ben bu saatte içki alıyorum artık ama burada içki de yoktur şimdi diye yakındı. Bir şeyler yemez misin? Gülay tok olduğunu söyledi. Kadın kendine kahve ısmarlamıştı. Garsonun gitmesini bekledikten sonra günlerdir aklını kurcalayan şeyi sordu. Telefonumu nasıl buldunuz? Evin adresi avukatta var. Yargıtay'a mı ne başvuruyorlarmış. Daha önceki işinden arkadaşıyım deyince annen de iş telefonunu verdi. Gülay o ısrarlı sesi hoşnutsuzlukla bir kez daha anımsadı. Kadının konuşması insanın kafasında çınlamalar yaratacak kadar sert ve vurguluydu. Aslında onunla buluşmak aklının ucundan geçmezdi ama kadın öyle çok ısrar etmişti ki hem bir haber alabileceğini düşünmüştü. "Çok önemli bir şey söyleyeceğim, seni çok ilgilendiren bir konuda," demişti kadın. Şimdi kahvesini yudumlayarak karşısında oturuyordu. Rahat tavırlı, hoş bir kadındı. Bacaklarında tenini gösteren incecik siyah çoraplar, ayağında şimdiye kadar görmediği kadar yüksek topuklu ayakkabılar vardı. Üstündeki deri kıyafet pahalıydı herhalde. Ancak sandalyenin üstünde o kadar çok kıpırdanıp duruyordu ki bu şıklığının yarattığı etkiyi azaltıyordu. "Benimle ne konuşmak istiyordunuz?" diye sordu. İçindeki sahte ümidi bastırma çabasından sesi duyulmayacak kadar hafif çıkmıştı. İçeride yatan bir psikolog arkadaşım var. Daha doğrusu eskiden arkadaşımdı. Daha doğrusu psikolog da değil, son sınıftan atılma. Şimdi yeniden sınava girip okula dönmeye çalışıyor. Senden o söz etti. Onunla da konuşacağım tabii. Vildan'dı bu. Sarışın, ayrık dişli, kısa saçlı. En sevdiği kızlardan biriydi. Annesiyle aynı adı taşıdığından içeride ona aileden biri gibi gelmişti. Vildan çıktı mı? Çıktı çıktı, Ankara'ya döndü hemen, okul orada. Bizimle ne konuşacaksınız, yani ne konuşmak istiyorsunuz, diye dalgınca tekrarladı. Ben gazeteciyim, bir dizi röportaj yapmak istiyorum, sizle, yani Eylül'den sonra hapse girip çıkanlarla. Gülay hiç beklemediği bu sözler üzerine şaşkınlıkla kadına baktı. Kadın, Biraz düşün tabii, şimdi şaşırmışsındır, dedi. İyice düşün, enine boyuna. Ama çok da uzun sürmesin. Bir şey yok, altı üstü konuşacağız işte. Cezaevinde neler yaşadın, daha öncesi, daha sonrası. Kadın sözlerini bitirince her ikisi de uzun süre sustular. Gülay masanın yanında duran bitkiye dokundu. Ne kadar kocamandı. Yaprakları ne kadar yeşildi. Parlıyordu adeta, fosforlu gibi. Ama yaprağın garip bir dokusu vardı. Cansız, bağırtkan, yapmaydı çiçekler. Birdenbire çevrelerini saran bütün bu yeşilliğin yapma çiçeklerden oluştuğunu fark etti. Sahte, dedi şaşkınlıkla kadına dönerek. Kadın gülümsedi. Şimdi birbirlerini süzüyorlardı. Kadının çok kalın, çok geniş dudakları Gülay'da rahatsızlık uyandırıyordu. Küçük, birbirine yakın siyah gözleriyle projektör gibi tarıyordu etrafını. İkide bir aralarından elini geçirerek erkek gibi kesilmiş saçlarını düzeltip havalandırıyordu. Bunu o kadar sık yapıyordu ki Gülay bunun saçını düzeltmekten, hatta alışkanlıktan da öte bir hastalık olduğunu düşündü. Kadına ismini sormaya hazırlanırken o Gülay'a fırsat vermeden yeniden konuşmaya başlamıştı. Eşim de solcuydu diyordu. Boşandık, o da yattı çıktı daha önceden, 12 Mart'ta. Tamam da benden ne istiyorsunuz? Benim anlatacak bir şeyim yok ki. Kadın cevap vermek yerine kocaman çantasını masanın üstünde ne varsa süpürerek önüne çekti. Gülay gayri ihtiyari çay bardağını eline almıştı. Kadının çantasını bir süre karıştırdıktan sonra küçücük bir alet çıkardığını gördü. Kadın, teyip bu, dedi gülerek. Silah değil, korkma. Gülay bu sevimsiz şakaya gülmedi. Kadın elindeki aleti evirip çeviriyordu. Bak, hapishanede yaşadıklarını anlatmanı istiyorum. Anlat. Anlatmanın sana ne kadar iyi geleceğini göreceksin. Özgürleşeceksin. Yüklerinden kurtulacaksın. 5. kaset, 1. yüzün sonu.